Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Yeni bir haftaya daha başlıyoruz. Bugün 29 Kasım 2021 dünyadan haberlerle karşınızdayız. Önce özetler, Covid notları, yeni mutasyonu konuşuyoruz. Omikron alarmı var dünya çapında. Dünya Sağlık Örgütü özel toplantı yaptı, açıklamalarda bulundu. Yeni varyantların çıkacağının hepimiz farkındayız. Ben de gündemden eksik etmemeye çalışıyorum dünyada Covid notlarında. Ama tabii bu biraz daha tehlikeli bir varyantmış gibi gözüküyor. Pek çok ülke Afrika ülkelerine, Güney Afrika, Botswana kaynaklı diye aktarılmıştı. İsmini de Dünya Sağlık Örgütü Omikron diye koydu. Buralara seyahat yasakları ard arda geldi Avrupa'dan, Amerika'dan, Rusya'da hazırlanıyor galiba. Notları aktaracağım. Küresel bilek güreşinde Biden yönetiminin 9-10 Aralık'taki demokrasi zirvesi var. Türkiye davet edilmiş gözükmüyor, resmi listede yok. Geçen hafta aktarmıştım. Daha çok Çin'le ilgili, Tayvan'la ilgili tartışmalar gündemi kaplamıştı. Ama Çin ve Rusya'nın büyükelçileri bu konuda ortak bir makale kaleme almışlar. Amerika'nın girişimini den duydukları rahatsızlığı dile getiren ve demokrasi üzerinde tekelinin Amerika'nın olmadığının altını çizen bir makale. Rusya Amerika ilişkileri Ukrayna üzerinden hakikaten gergin gözüküyor. Aynı zamanda Belarus'la, Polonya ile bağlantılı bir sığınmacı krizi var ama Akdeniz'de de var sığınmacı krizi. Manş Denizi'nde de var. Onlar da Britanya ve Fransa'yı orada da karşı karşıya getiriyor. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı başlayacak yarın. Ve çarşamba günü Letonya başkenti Riga'da olacak. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da katılacak. Türkiye'nin Ukrayna konusunda arabuluculuğuyla ilgili bir takım söylentiler diyeyim ortaya atılıyor ama Rusya'dan herhangi bir biçimde bu konuda yorum yapılmaması da dikkatimi çekiyor. Bugün biraz Türk dış politikasına bakacağız. Hafta sonu Türk dış politikası Türkmenistan'a taşınmıştı Aşgabat'ta. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın zirvesi vardı. Cumhurbaşkanı oraya gitti. İkili temasları, mesajları vardı. Dönüşte uçakta yaptığı açıklamalar var. Notları aktaracağım. Biraz da iç siyaset de var içerisinde. Ekonomik kriz tabii asıl önemli olan. Ama Aşgabat'ta İran-Azerbaycan zirvesi de gerçekleşti. Türkmenistan'la birlikte anlaşmaları da var. Orta Doğu'dan da İran'ın nükleer müzakerelerinin bugün itibariyle Viyana'da kaldığı yerden alt tur yapılmıştı. İran Cumhurbaşkanlığı Haziran'da seçimine kadar olan süreçte yeniden başlıyor bugünden itibaren. Bir sonuç çıkacak mı ona da bakmaya çalışacağız. Efendim bugün Türk dış politikasının görünümüne genel olarak bakacağız. Osman Kavala meselesi bu hafta büyük olasılıkla 30 Kasım'da toplanacak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde Türkiye'ye yaptırım eşiğine gelindiği değerlendirmesi vardı. Batı ile ilişkiler, Akdeniz, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Ukrayna hattı. Avrupa'da tabii yeni Alman hükümeti kuruluyor. Bu hafta aynı zamanda Alman hükümetine de bakacağız. Önümüzdeki günlerde ilişkiler bu bağlamda hem Amerika hem Avrupa bağlamında Antony Blinken'la görüşecek Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Riga'da. Ve tabii Körfez bölgesiyle özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'yle normalleşme meselesi Türkiye'nin paraya ihtiyacı olduğu çok açık ifade ediliyor. Bütün bunları ODTÜ'den Profesör Mustafa Türkeş'le konuşacağız programın ikinci yarısında. Başlamadan hemen frekanslarımızı yine tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden, Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz efendim. Pop-up'tan daha sonradan da dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının da linkini paylaşacağım. Bakıyorum resmi hesabımız galiba henüz paylaşım olmamış. Linki de ayrıca paylaşmak istiyorum ki daha kolay erişebilirsiniz bir tıkla. Neyse, kendi hesabımdan paylaşayım o zaman. Bir dakika. Evet. Evet, YouTube'dan da hesaptan paylaştım. YouTube üzerinden de bizi izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Like ederseniz ayrıca mutlu oluruz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, önce dünyayı alarma geçiren yeni mutasyon efendim. Dünya Sağlık Örgütü Omikron ismini verdi bu mutasyona. Küresel riskin çok yüksek olduğu değerlendirmesi yaptılar. Açıkçası bir özel toplantı yapıldı, değerlendirmeler de aktarıldı. İleride büyük vaka artışlarının yaşanabileceği, ciddi sonuçların olduğu şeklinde. Bunun sebebi daha önceki mutasyonlarda görülmedik ölçüde, görülmedik kadar spike protein dedikleri bir mutasyon gözlemleniyor. Aslında ölüm yok ama aşılananlarda da görülüyor. Dolayısıyla aşıların etkin olup olmadığı tartışmasında tetiklemiş durumda. Bu virüsün insan hücrelerine girmesini sağlayan bu dışarıdaki, hani hep görüyoruz bu pandeminin başından beri hepimiz aşinayız artık, mikroskop altında da görünen biçimi, dıştaki dikensi kısmında mutasyon olması anlamına geliyor bu. Güney Afrikalı bir doktor yaptı ilk uyarıyı. 24 Kasım'dı yanılmıyorsam, ismi daha konulmamıştı tabii ki, süper mutasyon deniliyor diye aktarmıştım ben size. Angelique Coetze diye bir doktor. Şimdi çoğu genç erkekler üzerinde hastalarda 20'yi aşkın hastası olduğunu söylüyor. Yarısı aşısız bunların. Koku tat alma duygusunu kaybetmiyorlar. Ama çok aşırı bir yorgunluk hissi. Ağır da geçirmiyorlar. Hastaneye de yatmıyorlar. Yani dolayısıyla tabii oradan kaynaklanmıyor. Aşıların biraz güncellenmesini belki gerektireceği için bulaşı tam bilinmiyor, hafif öksürük deniliyor vesaire, böyle bir durum. Ama Dünya Sağlık Örgütü hemen tabii devreye girdi ve bu uyarıları yaptı. 194 ülkeye de teknik bilgilendirme yapmış durumda. Yeni varyanta da Omikron ismini taktılar. Aslında sırada Nu demeleri lazım. Yunan alfabesine göre gidiyor aşı milliyetçiliği, virüs milliyetçiliğini engellemek için Yunan alfabesinin harflerinden oluşan isimler veriliyordu mutasyonlara. Sırada Nu, sonra da Xi vardı ama Xi Jinping'in ismini çağrıştırıyor diye hemen bir tabii siyaset devreye girdi burada. Çinlileri şey yapmamak için atladı Dünya Sağlık Örgütü diyorlar. Nu da İngilizce new üzerinden anlaşılmaz olur diye atlanmış. Sonuçta Omikron diye bir hayatımıza yeni bir süper varyant girmiş maalesef durumda. Sıkıntısı mevcut aşılar etkili mi değil mi? Kimse henüz bilmiyor ve şimdiden ama büyük bir panik estirdiği ortada. Öyle ki Goldman Sachs değerlendirme yapmış çeşitli senaryolara göre, eğer ağır olursa bu yeni varyant, o zaman küresel büyüme zarar görecek. Enflasyon zaten küresel çapta, bir Türkiye'yi saymıyoruz, biz battık zaten, bizim durum vahim ama dünyada da daha feci hale gelecek diye öngörülerde bulunuyor. Şimdi tabii neden bunu yapıyor? Çünkü hemen derhal ülkeler kapandılar. Seyahat kısıtlamaları ard arda açıklandı. İlk Avrupa'ya ilk vaka, Omikron vakası burada Türkiye üzerinden gitmiş. Belçika'ya, Mısır'dan Türkiye'ye aktarmalı ulaşmış. Türkiye hemen Türk Hava Yolları seferleri kaldırdı. Güney Afrika, Botswana, Mozambik, Namibya, Zimbabwe'ye 27 Kasım tarihinde kaldırdı cumartesinden itibaren. Ayrıca Güney Afrika'dan bir de tahliye seferleri gerçekleştirmişler. Şimdi Fas'la da bu arada Pegasus ve THY'de uçuşları durdurmuş durumda. Yani yeniden bir seyahat kısıtlamaları devreye giriyor. Britanya G7'yi acil toplama kararı aldı. Orada da 3 kişi de en az Omikron varyantı görülmüş. İşte yeniden kısıtlamalar, maske takma vesaire. Belçika'da zaten tespit edilmişti. Onlar olsun olmasın yeni varyant önlemleri devreye soktular. Almanya'da hakikaten vakaların sayısı 75 binlerde dolaşıyor. Zaten önlemler devreye girecekti. 3 Omikron vakası Almanya'da da görülmüş. İtalya'da, Çekya'da, Hollanda'da, Danimarka'da böyle birer ikişer başlıyor. Zaten kısmi kapanmalar Avrupa'da devreye sokuluyor. Hollanda'da önlemler mesela sertleştirildi. Fransa'da aynı şekilde, orada da 30 binlerde sınırları kapatmışlar 7 ülkeyle. Onlar da hep aynı ülkeler. Güney Afrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambik ve Namibya var bunların içerisinde. İsviçre'de aşı sertifikası referandumu yapmışlar. Sandıktan biz devam edelim iyisi mi bu işe çıkmış durumda. Amerika'da yeni varyant yüzünden henüz Amerika'da tespit edilmemiş ama 8 Afrika ülkesine yine saydıklarıma seyahat kısıtlaması getirdi. Ne kadar dramatik tabii. İlk bu Afrika'ya seyahat kısıtlamasını Trump getirdiği zaman Biden yönetimi Trump'ı ırkçılıkla suçlamıştı. Şimdi Biden Afrika ülkelerine Amerika'da görülmeyen bir varyant üzerinden seyahat kısıtlaması getirmiş durumda. Siyaset böyle bir şey oluyor maalesef. Amerika'da 776 binden fazla can kaybı, 48 milyondan fazla da vaka var. Fauci, Beyaz Saray'ın meşhur baş danışmanı, sağlık danışmanı, tüm dünyaya yayılacak diye kehanetinde bulundu efendim. Omikron'la da mücadeleye hazır olmamız lazım dedi. Kanada'da bu arada görmüşler. İsrail alarmı verdi. Orta Doğu'da Kuzey Afrika hattı hariç tüm kıtadan seyahatleri İsrail'de durdurdular. Ülke sınırlarını yabancılara kapattılar en başta demek gerekiyor. İsrail açısından Kuveyt'ti, efendim Umman, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar'da benzer kararlar aldılar. Avustralya'da da omikron görülmüş bu arada. İki yolcu da, bunlar hep tabii Afrika'dan geldiği için bunlar yapılıyor, bu adımlar atılıyor. Japonya'da yine aynı şekilde karantina kararları var. Tabii Afrika Birliği, Güney Afrika Cumhuriyeti hemen tepki gösterdiler. Seyahat kısıtlamaları bu işin yayılmasını engellemiyor, doğru amaca hizmet etmiyor diye. Güney Afrika Sağlık Bakanı, biz şeffaf hareket ettik, erken davrandık, mutasyonu saptadık, bizi cezalandırıyorsunuz dediler. Hatta işte Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika'nın çok sert eleştirilerde bulunmuşlar dünyaya. Varyantın yayılımını bu şekilde durduramazsınız diye Cyril Ramaphosa, Cumhurbaşkanı Güney Afrika'nın tepki göstermiş. Dünya Sağlık Örgütü de bu arada ülkelere sınırları kapatmayın diye uyarıda bulundu. Çünkü diğer mutasyonlardan daha bulaşıcı olduğuna dair omikronun bir elimizde bilgi yok diyor Dünya Sağlık Örgütü. Tabii dikkatler aşılara çevrildi. Var olan aşılar acaba geçerli mi bu kadar çok şeyi olduğu için, varyasyonu olduğu için? Birkaç haftaya ihtiyaç var diyorlar. Avrupa Birliği derhal, biz BioNTech'le anlaşma yapmıştık, aşılarını güncellesinler diye açıklama yaptı. Hemen aşı şirketleri de arka arkaya açıklamalar yapıyorlar. BioNTech iki hafta içerisinde veriler gelir, güncelleriz dedi Pfizer BioNTech. Yine Sputnik V aşısı etkili olacağını söylüyorlar onlar. Moderna da aynı şekilde. Çin'in Sinovac aşısı içinde açıklamalar yapıldı. İncelemeler sürüyor, takip ediyoruz, üreteceğiz diyorlar. Tabii bu işleri en iyi idare eden ülke açıkça 1 milyar 400 milyon nüfuslu Çin. Efendim 41 vaka Çin'de en son. Ama bu hafta içerisinde hep böyle iki haneli vakalar, hani bizdeki gibi 20 bin değil, iki haneli vakalar olduğu için sıfır vaka politikası icabı omikronda da bir alarm durumuna geçmiş durumdalar. Araştırma yapmışlar. Amerika'dan Covid-19'a yakalanma oranı 1678 kat daha düşük Çin'de. Düşünün adamların uyguladıkları politika. Eğer sıfır tolerans politikası uygulamasaydık diyorlar, aritmatik hesapla günlük 630 binden fazla vaka çıkardı diyorlar. Tabii nüfus yoğunluğu daha fazla. Rusya'da da muhtemelen omikron varyantı yüzünden seyahat kısıtlaması yakında duyurulacak, onu belirtelim. 33 binlerde biraz azalmış kısmen görece olarak Rusya'da vaka sayıları. Türkiye'de 213 can kaybı, 21.655 dün akşam itibariyle vaka sayısı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Türkiye'de bu omikron, o nu diye ifade etmiş herhalde, sırada o var harf sırası olarak diye, ama dediğim gibi nu ve şi harfleri geçildi, omikrona gelindi. Nu varyantına, yani omikrona rastlanmadığını söylemiş ama Türkiye'de de yakında çıkacağını söylüyorlar. Zaten geçmiş transit, öyle söylemek lazım. Evet, korona dünyasında Xiaomi, Çin'in bu akıllı telefon üreticisi, yakında elektrikli araç üretimi için kolları sıvıyormuş efendim. Otomobil fabrikası kuracaklar Pekin'de. Brent petrolün fiyatı düşüyor bu arada. Yine bu varyantlarla birlikte 73 doların altına düşmüş anladığım kadarıyla. İnşallah benzin pompaya da yansır. Biliyorsunuz korkunç zamlar yapıldı Türkiye'de. Hepimiz feci durumdayız bu benzin, akaryakıt zamları. Dolar düştüğüne göre pompaya da yansıması beklenir demek lazım. Evet, şimdi küresel bilek güreşine bakalım. Özellikle Çin ve Rusya'dan geçen hafta bir takım açıklamalar gelmişti. 9-10 Aralık'ta video konferans yoluyla Biden yönetimi bir demokrasi zirvesi düzenleyecek. Yani Amerikan usulü demokrasi dünyada ve bunun karşılıkları. Tabii biraz tartışmalı yanları var. Yani katılımcılar bağlamında da mesela Amerikan başkanına sinkaflı küfür eden Filipinlerin lideri katılıyor demokrasi zirvesine. Hindistan'da öyle, çok stratejik önemleri var tabii ki. Mesela gazetecileri hapse tıkan, muhalefet liderlerini hapse tıkan Ukrayna'da Zelenski demokrasi zirvesinin tabii ki davetlisi. Ama Türkiye, benzer eleştiriler getirilen Türkiye davetli değil. Amerikan tarzı bir demokrasi zirvesi olacağı açık, jeopolitik kaygılar gözetilecek. Amerika'nın anayasasını yazdığı Irak mesela, yani İsrail'in yanı sıra Orta Doğu'da katılacak. Resmi liste açıklandı. Geçen hafta aktarmıştım size ben. Şimdi Rusya ve Çin'in Washington'daki büyükelçileri Qin Gang ve Anatoly Antonov ortak bir makale kaleme almışlar ve Amerika'nın bu demokrasi zirvesini kınamışlar. Kimin katılacağına, kimin katılmayacağına, kimin demokratik ülke olduğuna, kimin olmadığına kendilerini yetkilendirme çabasıdır bu diyorlar. Farklı demokrasi biçimleri olduğunu söylüyorlar. Başka ülkelerin egemenlikleri, toprak bütünlükleri, BM tüzüğü, Birleşmiş Milletler dünyada uluslararası kuralların kuralları belirleyen tek belge olarak, yani Amerika tek taraflı olarak düzen belirleyemez vurgusuyla çağrı yapmışlar. Bölünmeyi ve çatışmayı körükleme hedefli bir diplomasi kullanımı var burada. Bunu kınıyoruz diye vurgulamışlar efendim makalelerinde. Şimdi bu tabii Rusya lideri Vladimir Putin'le Amerikan Başkanı Joe Biden'ın bu yıl sonuna kadar bir video konferans yoluyla Çin lideriyle yapmıştı Biden. Bir zirve düzenlemesi bekleniyor. Henüz netlik oluşmamış, tarihi belli bir şeye kalmadı. Bir ay kaldı. Hazırlıklar var deniliyordu. Ama öncesinde yarın öbür gün NATO'nun Letonya'nın başkenti Riga'da Dışişleri Bakanları toplantısı var. Yani Stoltenberg bu toplantılar öncesi habire konuşuyor. Her yere çıkıyor, konuşuyor. Bu sefer de öyle oldu. Bütün hafta sonu Stoltenberg'in mesajlarıyla yatıp kalktık efendim. En başta benim anladığım Almanya, tabii yeni hükümet kurulacak, yarın öbür gün bakacağız Almanya'ya, ama Yeşiller Partisi çok da Amerikancı bir parti, ama iş nükleer meselesine geldi mi adamların altındaki, yani hani nükleere evet deseler bütün zemin kayacak. Dolayısıyla Almanya'daki nükleer silahların Doğu Avrupa'ya kaydırılması, yalnız bundan pek haz etmiyor NATO, benim Stoltenberg'in söylediklerinden anladığım. Demiş ki yani tabii bu güçlü bir güvenilir müttefik Almanya, nükleer silahların ortak kullanımına yönelik taahhütleri de var Almanya'nın. Tabii yani başka bu silahları istemeyebilirler, atom silahlarını, ama Rusya'nın, Çin'in, işte Kuzey Kore'nin falan silahları var, dünya güvenli değil. Yani sanki Amerika'nın yok, sanki Britanya'nın yok, sanki Fransa'nın yok. Onların var çünkü öbürlerininki var. Hani yumurta tavuk hikayesi. Ortak hareket etmemiz lazım demiş. Yani Almanya'ya siz bu atom silahlarını, Almanya'da konuşlanmış olan nükleer silahları buradan çıkartmayın kardeşim demeye getirmiş. Bakalım ne olacak, göreceğiz yeni hükümet döneminde. Tabii Rusya ile ilgili Ukrayna üzerinden Rusya'ya yönelik ağır ithamlar devam ediyor, öyle söyleyelim. Bunun da Rusya'nın daha önce komşularına karşı güç kullandı. Bu nedenle Rus ordu birliklerinin Ukrayna sınırına doğru aktarılmasının blöf olmayacağı tarzında bir açıklama. Die Welt'e konuşmuş bunu da Stoltenberg. Yani komşular diyoruz da tabii yani 1990'da sizin bozduğunuz, parçaladığınız düzenden bahsediyoruz herhalde burada. Biraz da karmaşık bir coğrafya, siyasi tarihi de farklı ve bir atlama tahtası haline getiriyorlar o ülkeleri. Başkaları, tabii ülkelerin kendi içerisindeki iktidar yapıları da bu şekilde. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa-Avrasya işlerinden sorumlu yardımcısı Karen Donfried da Tüm seçenekler masada. Ne kastediyor? Nükleer savaş mı çıkartmayı kastediyor diye insan aklına düşünüyor. Ne demek tüm seçenekler masada? NATO adımları atacak. Rusya diyor. Anthony Blinken de katılacak da bir toplantıya. Bu toplantıda gündemi bu olacak. Ayrıca İsveç'e de gidecek Blinken. Orada belki Lavrov'la görüşebilir, Rusya Dışişleri Bakanı'yla diye ifadeler var. Ama bu arada da o kadar çok ortalığı provoke eden var ki, John Bolton, Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı, sonra zehir zemberek birbirlerine aptal diyerek ayrılmışlardı. Rusya'ya yönelik Rusya'nın Ukrayna, Belarus, Moldova, Güney Kafkasya'yı içeren gri bölgelere genişlemeye çalıştığı, kendilerinden onları durdurup o ülkelere alenen işgal çağrısı yapıyor. Diyor ki ABD ve NATO saldırgan eyleme geçsin. Eski Sovyet ülkelerindeki dondurulmuş ihtilafları çözsün. Ya kardeşim, yani bunların girdiği herhangi bir yerde çözülmüş herhangi bir şey görebiliyor musunuz? Yani ben anlam veremiyorum. Adam diyor ki Moldova'ya dalsın NATO diyor. Gürcistan'a dalsın diyor. Yani böyle akıllarla aslında Bolton diyoruz ama Bolton'la Stoltenberg arasında ne kadar fark olduğu da ayrı bir tartışma konusu. Amerikan Dışişleri, biz Ukrayna'ya 400 milyon dolar tahsis ettik. Ne kadar şahane, çok barışçı işler yapıyor Amerikalılar. Habire silah veriyorlar. Üstelik de bayağı banderist, ukro, nazi diyebileceğimiz bir yapı var. Zelenski hafta sonuna Ukrayna'da darbe olacak, bana darbe yapacaklar. İş adamı Rinat Ahmetov'u da kullanacaklar diye iddialarla girdi ama iddiayı ortaya atıyor. Sonra diyor ki ama ben inanmıyorum bunun olacağına. Böyle enteresan bir karar verememiş tam olarak. Ukrayna'da durum parlak değil. Enerji krizi, ekonomik kriz. Tabii bütün paraları Amerika'dan silahlara harcıyorlar komşularıyla. Düşman olmak ve ağır faşizan uygulamalar için gazetecileri hapse atmak, muhalefet liderlerini hapse tıkmak, sadece Rusya ile barışçı yaşama isteyenleri hapse tıkmakla uğraştıkları için. Avrupa'da o gazetecilerden bahsedilmiyor ama hep Avrupalılar kendi sevdikleri liberal gazetecilerin hapse tıkılmasıyla ilgileniyorlar. Mesela komşu ülkelerle barış içinde yaşayalım diyenlerle pek ilgilenmiyorlar akıbetiyle. Ukrayna'da böyle bir sorun var ciddi ciddi. Sınırdaki durum ilkbahardakinden daha kötü değil demiş ama. Allah Allah, niye o zaman ikide bir de Rusya sınıra asker yığdı diyorlar, onu da anlamak mümkün değil. Kremlin'den açıklamalar vardı. Bizim bir darbe planımız yok, işte işgal planımız yok. Bütün bunlar Amerikan propagandası, Rusya'nın dış istihbarat servisi. Dikkat çekici tarafı o. Sergey Narishkin söyledi bunu. Herkese yani sürekli güvence mi vermek gerekiyor kardeşim diye, böyle bir şey olmayacak dedi. Kremlin'in açıklamaları var. Bu arada Dmitri Peskov'a bu Ukrayna ile Rusya arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunda bir takım tutuklu kişilerin salıverilmesi meselesi sorulmuş. Yorum yapmamış kendisi. Bizim öyle arabuluculuklarla işimiz yok mu anlamına geliyor bilmiyorum ama bir yanıt vermemiş, yorum yapmamış efendim. Evet, tekrarlanan açıklamalar, Amerika'dan 27 diplomatı daha sınır dışı çıkacaklar, çıkartılacak. Amerika ile diplomasi krizi de yaşıyoruz, onu belirtmek gerekiyor. NATO zirvesi tabii Belarus'taki topu topu 2 ila 4 bin göçmen üzerinden büyük bir kriz yarattılar Doğu Avrupa'da biliyorsunuz. Halbuki Akdeniz'de, Manş Denizi'nde patır patır sığınmacılar denize gömülüyorlar. Onlar böyle daha yumuşak ifade ediliyor. Tabii renkli devrim, rejim değişikliği yapamadıkları Beyaz Rusya, Belarus söz konusu olduğu için vay alçak Lukashenko diyerek NATO toplantısında bu konuyu da konuşacaklarmış. Hatta yani olmaz yetmez diye Polonya ve Britanya başbakanları biz Rusya'ya da bir yaptırım daha koyalım diye konuşmuşlar efendim. Evet. Şimdi bunun dışında İtalyan sahil güvenliği 244 sığınmacıyı kurtarmış tek bir günde Kalabriya'da. Manş Denizli tabii Britanya ile Fransa karşı karşıya gelmiş durumdalar. Bir türlü tam da görüşemediler. Calais'te Fransızlar, Hollandalıları falan alıp yanlarına bir toplantı düzenlemişler. Ya kardeşim, yani Britanya Brexit'le Avrupa Birliği'nden çıktı ama hala Avrupa'nın bir parçası, sorumlu davranması lazım diyerek göçmen krizi iki ülkeyi de birbirine fena halde düşman etmekte, onu belirtmek gerekiyor. Evet, Rusya'da bu arada Afganistan'dan bir göç tehlikesine karşı önlem alınmasından bahsediyor. Özellikle Rus Dışişleri'nin BDT'den sorumlu diplomatı Alexander Sternik ikazda bulunmuş. Orta Asya Cumhuriyetlerine de güvenlikleri için teçhizat gönderdiklerini söylemiş. Amerikalıların Afganistan'dan çıkıp Orta Asya Cumhuriyetlerinde odaklanmasının büyük bir risk taşıdığını dile getirmiş. Taliban bu arada hafta sonu Taliban'a yardımlar için biraz seferberlik var gibi. Avrupa Birliği Katar'da, Doha'da Taliban heyetiyle görüştü. Amerika'nın Afganistan özel temsilcisi Doha'ya gitti. Thomas West yeni atandı. Halilzad ayrılmıştı. Bir de geçici Taliban hükümetinin başı ses kaydı televizyondan yayınlanmış. Ekonomik kriz ve işsizliğin sebebi biz değiliz. Biz diğer hükümetten, önceki hükümetten devraldık diyor. İslam hukukuna göre kadın haklarını savunuyoruz diyor falan. Yani bizi kabullenin, para verin bize demeye getiriyor efendim. Evet, Libya'da biraz daha karışık bir tablo. 24 Aralık seçimleri artık yaklaşıyor. Ulusal Birlik Hükümeti'nin başbakanı Abdülhamit Dubeybe aday olmuştu o da. Biraz tartışmalı bir biçimde, önceden istifa etmemişti çünkü. Adaylığını Fethi Baş Ağa'nın da bulunduğu, eski İşçiler Bakanı'nın da bulunduğu bir takım adaylar itirazda bulunmuşlar ve kabul edilmiş bu itiraz, ama temyiz edebilecek. Herkes birbirini, gördüğüm kadarıyla herkes birbirinin adaylığına itiraz ediyor. Libya'da nasıl iki yakı bir araya gelecek sorusu baki diyelim. Evet, geçen hafta Osman Kavala davası yine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutukluk halinin devamına karar verilmişti. ABD ve Avrupa Birliği'nden hafta sonunda Türkiye'ye çağrı yapıldı. Tabii Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısı olacak ve Türkiye'ye yönelik yaptırımların Kavala davası nedeniyle tetiklenebileceği belirtiliyor. Alman hükümeti, Amerikan Dışişleri Bakanlığı elçiler krizinde çok ileri adımlar attılar, sonra geri adım attılar, U dönüşü yaptılar. Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine atıf yaparak böyle hop diye döndüler. Bir daha öyle bir kriz patlamış gözükmüyor. Şimdi tabii herhalde konuşulur. Çavuşoğlu NATO toplantısına gidecek Riga'da. Antony Blinken'la da görüşecek. Başka başlıklar da var tabii, yani S-400'ler, F-16'lar, Amerika ile bütün sorunlar olduğu yerde duruyor. Tabii Karadeniz bölgesinde yeni işbirlikleri de var. Aşgabat'ta taşındı Türk diplomasisi hafta sonunda. Cumhurbaşkanı Afganistan, İran'a uygulanan ambargolar, Azerbaycan-Dağlık Karabağ Savaşı sonrası, koridor açılması gibi mesajlar verdi bu zirve sırasında Aşgabat'ta. İlham Aliyev'le görüşmeleri var, ikili temasları var, Türkmenistan lideriyle görüşmeleri var. Dönüşte uçakta da bir takım tartışmalı başlıklarda konuşmuş. En başta bütün dünya çapında ekonomistlerin hayretlerle izlediği ekonomik tezlerini söylemiş. Dışa bağımsızlaşma mücadelesi verdiklerini, o zaman niye bütün şirketler yabancılara satılıyor, anlam vermek zor. Öyle diyor Cumhurbaşkanı, çünkü dışarıdan vesayetçilerin dirençleriyle ekonomik olarak bağımsızlaşma mücadelesi diyor. Yani bütün şirketleri Türkiye'nin Araplara ya da Batılılara satıldı. Yani Allah Allah, bu nasıl oluyor? Anlamak zor yani. Hayır, bunu söyleyince de Cumhurbaşkanı dünya böyle diyor, ama o zaman ne alakası var? Anlamak zor. Faiz enflasyon ilişkisini de ısrarcı olduğunu söylemiş. Anlaşılan dolar, yani öyle gözüküyor. Amerika'da, Avrupa'da enflasyonun geldiği nokta ortada diyor, ama oradaki enflasyonun, Türkiye'deki enflasyonun sebepleriyle bir alakası yok yani. Faiz durumu, dolar kuru da tabii ekonomistlere sormak lazım, ben ileri geri konuşmayayım. Ukrayna konusunda ara buluculuk, dost Rusya ile Putin ile bu konuları defalarca konuştuk demiş. Savaş olmasın, hani barışçı çözülsün. Ara buluculuk olur, kendileriyle görüşmek olabilir. Ukrayna ile, gerekse Putin ile inşallah bir payımız olsun isteriz diye adeta Cumhurbaşkanı ara buluculuğa soyunmuş. Bakalım, tekrar sorulur herhalde ara buluculuk meselesine Moskova ne diyecek. Birleşik Arap Emirlikleri konusunda Muhammed Bin Zayed'i ağırlamıştı. Kanlı bıçaklıydı Türkiye, biliyorsunuz. $10 milyar para var işin ucunda. Türkiye'yi ziyareti konusunda tabii sıkıntılar yaşadık, değişik dönemler yaşadık demiş, ama istihbarat teşkilatları hep görüştü demiş Cumhurbaşkanı. aile hassasiyeti içerisinde bir ziyaret oldu adeta demiş. Ne demek acaba? Hakikaten adeta aile hassasiyeti içinde. Çözemedim doğrusu. Evet, İsrail ve Mısır'a da büyükelçi atama meselesinde Birleşik Arap Emirlikleri ile nasıl adımlar atıldıysa onlarla da atılacak demeye getirmiş, doğrulamış durumda bu açılımı. Böyle bir durum. Aşgabat'ta Aliyev, Azerbaycan lideri İran Cumhurbaşkanı ile görüştü. En son İsrail üzerinden bir kriz kopmuştu iki ülke arasında. Meşhur Zangezur koridoru. Tabii daha önemlisi Cuma günü Vladimir Putin Soçi'de hem Azerbaycan hem Ermenistan liderlerini buluşturmuştu. Sınırın çizilmesini belirlemek üzere ortak komite toplanılmasında iki lider uzlaşmış gözüküyor. Bir yandan işin bu ayağı var, bir yandan İran'la kriz var. Aşgabat'ta bu kriz biraz çözülmüş gibi gözüküyor. En azından verdikleri mesaj itibariyle Aliyev de reisi de çok sıcak mesajlar vermişler. Aynı zamanda Türkmenistan'la İran doğalgaz meselesi anlaşmasını çözmüşler. İran, Azerbaycan, Türkmenistan yıllık 2 milyar metreküplük bir takas anlaşması, doğalgaz takas anlaşması imzalamışlar. İranlar Türkiye ile ilişkilerinde çok yönlü geliştirmesinin kararlaştırıldığını söylüyorlar. İlk kez İran'dan spot boru gazı ithalatı yapacakmış Türkiye bu arada. Bu kadar enerji krizi varken lehine midir 5,5 milyon metreküp biraz az gibi geldi bana ama belki o bölge için geçerlidir. Evet, dediğim gibi Kafkasya'da tabii Aliyev ve Paşinyan'ı buluşturan Vladimir Putin 3 saatlik bir görüşme oldu. Sınırların belirlenmesi için mekanizma, ulaşım koridorlarının açılması, Vladimir Putin kaydedilen ilerlemelere dikkat çekmiş, demir yolu ve karayolunu ilgilendiriyor. Uzunca zamandır başbakan yardımcıları bu konuda çalışıyor demiş. Çalışma grubu ulaşım hatlarının açılması için çaba sarf ediyor demiş. Tabii henüz bu netleşmiş değil ama sınır çizgilerini belirleme konusunda komite oluşturulması önemli herhalde. Görüşme olumluydu diye hem Paşinyan hem Aliyev'in açıklamaları gerçekleştirilmiş. Bir de Avrupa'da Avrupa Birliği'nin daveti üzerine bir görüşme daha yapılacak. Putin ondan da memnuniyetini dile getirip yani ne kadar çok görüşürse o kadar iyi tabii diye de vurgu yapmış efendim. Evet, vaktim azalıyor. Yavaş yavaş Profesör Mustafa Türkeş'e bağlanacağız. Arkadaşlar, son notları aktarıyorum ben de. Özellikle Orta Doğu'daki öne çıkan başlık artık İran. Nükleer müzakereler, Haziran ayında İbrahim Reis'in seçildiği İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle ara verilmişti. Şimdi yeniden bugün itibariyle Viyana'da başlıyor. Dün Rusya ve Çin heyetleriyle İran heyeti görüştü. Tabii 2018'de Trump tek taraflı çekildi bu anlaşmadan. Anlaşma Ocak 2016'da BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmıştı. Yani Amerikan yönetimi alenen Güvenlik Konseyi kararını hiçe sayar durumda. Tabii kimse hesap soramıyor bu demokratik dünyada, öyle diyelim. İran yaptırımlar kaldırılmadan anlaşmaya 2019'da kademeli olarak ayrıldı. Öyle Trump gibi pat diye çekilmediği anlaşmaya geri dönmeyecek kararlı gözüküyor. Bu arada tabii İran'ın askeri kanadında İran diplomasisi Viyana'ya taşınırken Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü en büyük hedefimiz İsrail'i yok etmek gibi açıklamalar yapmış efendim. Aynı zamanda Suudi Arabistan, Bahreyn, Baye gibi İsrail'le artık uzlaşmış, barışmış ülkeleri de hedef seçtiklerini dile getiriyor askeri kanat. Evet, Filistin'de de İsaac Herzog, İsrail Cumhurbaşkanı El Halil'de İbrahim Camii'ni ziyaret etmiş. Cami 1990'lardan bu yana, o meşhur saldırıdan bu yana ikiye bölünmüş. Bir kısmı cami, öbür kısmı sinagog şeklinde hizmet veriyor. Filistin tepki göstermiş, Filistin yönetimi El Halil'deki Haremi İbrahim Camii'ne. Buraları bizim demişler, Müslümanların demişler. Yalnız tabii o cami dediğiniz yer, bu İbrahim Peygamber'in eşi Hazreti Sare'nin kabrinin olduğu yer olduğuna inanılıyordu. Üzerinde de Roma döneminde bir kilise vardı. Müslümanlar ele geçirince kiliseyi camiye çevirmişlerdi. Onu da hatırlamakta fayda var. Dolayısıyla yani niye iki dinde gidip ibadet edemiyor, orayı da anlamak zor açıkçası. Evet, Orta Doğu'da bir de Britanya'nın Hamas'ı terör örgütü ilan etmesi onu belirtelim. 19 Kasım'da bu düzenleme sunulmuştu. Zaten İzzettin El Kasım Tugay askeri kanadı Hamas'ın terör örgütleri listesinde ama siyasi kanadını da ilan ediyorlar. Hamas dava açacakmış. Ne güzel, böyle enteresan, terör örgütü ilan ediyor. Onlar da biz terör örgütü değiliz diye dava açıyorlar. Ama ihvanı iyi bilir İngilizler. Kullanım değeri de itibariyle geçmişten de çok derin ilişkileri vardır efendim. Onu aktarmak gerekiyor. Şimdi açıklama yapmış Hamas'ın siyasi büro üyesi Musa Ebu Marzuk ve bu davayı açıp hukuki yollardan karşı koyacaklarını dile getirmiş. Evet, şimdi telefon hattımızın öbür ucuna dönüyoruz. Profesör Mustafa Türkeş var hattımızın öbür ucunda. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum Mustafa Hocam katıldığınız için. Ben yaklaşık 20 dakikadır dünya özetleri geçmeye çalışıyorum. Bayağı hem de yeni varyant koşullarında karmaşık bir dünya var. Dünya ekonomisi sarsılıyor, bölgeler, Türkiye'nin etrafındaki bütün bölgelerde sıkıntılar var. Özellikle de işte Karadeniz bölgesi, Doğu Akdeniz. Ama Ankara'nın geçmiş diplomasisini özellikle bazı alanlarda bir kenara bırakıp işte Doğu Akdeniz'de bir geri çekilme, Avrupa Birliği ile belirli başlıklarla kapışma ama asla bu deniz hikayelerine karışmama ya da Karadeniz'de, Ukrayna'da, Doğu Avrupa'da rol oynama gibi tutumları var. Orta Doğu'da ise Araplarla yeniden bir ilişkileri onarma dönemi başlıyor gibi gözüküyor. Bütün bunlar dünyada bir takım böyle jeopolitik kaymalara adaptasyon süreci midir? Önce nasıl okumak lazım resmin büyük parçasını diye sorayım size.
Evet, çok teşekkürler. Öncelikle siz zaten özetlediniz, biraz önce dinledim neler söylediğinizi. Ya o olayları çok anlamlı bir şekilde özetlediniz. Ben onun üzerine bütün bunlardan ne anlıyorum, nasıl bakabiliriz üzerine biraz durmak istiyorum. Şimdi bu yaşananları büyük bir sapma olarak okumuyorum doğrusunu isterseniz.
Evet.
Devamlılığı olan ögelerin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ile gelinen nokta aslında 2019'dan beri süre gelen İbrahim anlaşmalarıyla tasarlanan politikanın devamı niteliğinde Türkiye'yi de onun içine çektiler diye düşünüyorum. Burada elbette şu tür, yani çıkan basına yansıyan tartışmalara baktığım zaman iki eksen üzerinde tartışma yapıldı son günlerde. Bir tanesi diyor ki işte bütün bu yeni yaşananlar Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ekseninin Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri'nin rollerinin bir kısmını İngiltere'ye devrederek onunla paylaşarak bir yeniden düzenleme eğilimine girdiğini ileri süren bir görüş. Bir başka görüş ise yani bütün bunların aslında hani böyle bir daha liberal bir perspektiften okuyarak Biden'ın her şeyi alt edeceğini varsayan bir yaklaşım.
Adam.
Bence hani artık Biden'dan liberal rol oynama şeyini düşünenlerin hani şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Hani o kadar açık etti ki Biden öyle insan hakları şudur budur buna benzer o liberal değerlere çok da önemsemediğini ortaya koydu. Şimdi en genel anlamda söyleyecek olursak aslında Biden'ın Orta Doğu'da ve Karadeniz'de izlediği politikaların önemli bir kısmı Trump döneminde, üstelik onu eleştirirse de orada oluşturulan kimi premisler üzerine bina edildiğini, o dayanaklar üzerine bina edildiğini söylemek mümkün. Örneğin Karadeniz'deki şeyde durum nedir? Şey dedi ki Trump, ben buradan mümkün olduğunca uzaklaşacağım belli ölçülerde dedi. Ama o uzaklaşmanın yaratacağı bölgedeki istikrarsızlık ortamını kendince kendi lehine dönüştürmek için Biden yönetimi ivme kazandırdı. Neye ivme kazandırdı? Obama döneminde aslında önemli ölçüde bu Karadeniz meselesini bir hani restart diye, yeni başlangıç yapalım diye tanımladığı şeyle bir durağanlaştırma sürecine sokulmuştu. Hı hı. Şimdi Biden döneminde bu yeniden bir hız kazandı. Yani eğer söylentiler doğru ise bir işte Karadeniz bölgesine yönelik NATO deniz gücü projesi hayata geçirilip Türkiye'nin de buna doğrudan katkıda bulunması söz konusu ise, yine basında tartışılan şeylerden bir tanesi, bunu bir ödün olarak işte F-16'lara karşılık ödün olarak verildiği iddiası da dolaşıyor. Eğer böyle ise bu şu anlama gelir. Aslında 1990'lı yıllarda kurgulanan ve Türkiye'de önemli ölçüde hem askeri cenahın hem siyasi cenahın ortaklaşa üretmeye çalıştığı Karadeniz bölgesini istikrarsızlaştırmayalım. Eğer ille de bir istikrar arayacaksak orada, Karadeniz'e kıyısı olan devletlerin bir araya geldiği, Ukrayna'nın da dahil olduğu bir Karadeniz gücü oluşturalım. Oluşturdular. Kaçakçılığı, işte illegal bütün mekanizmalara karşı bunlar çalışsın, bunlar üretsin, bunlar önlem alsın. Böyle bir politikayı hayata geçirdiler. Ama bunu sabote eden bence Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nin işine gelmeyen bir, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Karadeniz'e girişine bir gerekçe kalmayacağı için bundan hiç hoşlanmıyor ve bunu çok etme politikasını NATO üzerinden gerçekleştirdi. Yani Obama'ya kadar olan süreç çok hızlıydı. Obama bunu tereddütle karşıladı. Onun için askıya aldı bir süre. Rusya'nın buna yönelik verdiği cevap, aslında Gürcistan'da verdiği cevap çok netti. Ondan sonraki süreçlere baktığımız zamansa Ukrayna meselesi şu anda yakıcı bir noktada. Yani o 90'lı yılların başındaki kurgulanan ve Türkiye'nin de hem yani deniz gücü olsun, deniz kuvvetleri olsun, hava kuvvetleri olsun çok canı gönülden savunduğu bir şeydi bu. Şimdi ise yani kim neyi savunuyor konusu böyle tuhaf bir müfem şey.
Hocam şunu soracağım. Bu şimdi tabii Riga'da NATO toplantısı var. Dışişleri Bakanı da gidiyor ve dikkatimi çeken benim Türk yetkililerin açıklamalarından ya da işte Rusya'da da Peskov'a da sorulmuş. Ukrayna'da Türkiye'nin ara buluculuğu gibi, hatta Cumhurbaşkanı'nın uçakta gelirken açıklamalarında da var. Ukrayna'da Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin ara buluculuğundan bahsediyor. Ama bir yandan da tabii SİHA satışları, sadece Ukrayna ile sınırlı kalmaması bunun vesaire. Yani Türkiye böyle bir rol oynayabilir mi? Neden böyle bir girişimde bulunuyor Ankara bu kadar Karadeniz'de NATO'nun aktif bir üyesiyken aynı zamanda?
Ankara yaptığı, şöyle çok kısaca bir hatırlayalım. Şeylerin Orta Doğu'da ne yaptı? Suriye ile İsrail arasında, İsrail ile Hamas arasında hatta, İran Batı arasında arabuluculuk rollerine soyundu. Ama hiçbir tanesi anlamlı bir sonuç veremedi. Fiyaskoyla sonuçta. Bunun nedeni şuydu. Türkiye büyük bir güç değil. Yani bazı şeyleri dikte edecek, Türkiye olmadığı zaman bunun çözülemeyecek bir şey, böyle bir rolü yok, böyle bir gücü yok. Şimdi gelelim şeyde böyle bir rolü üstlenip yerine getirebilir mi diyecek olsak, ben çok ihtimal vermiyorum. Şu açıdan ihtimal vermiyorum. Bir, Ukrayna meselesi aslında Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak politikası olarak Ukrayna'nın şu ana kadar yaşadığı istikrarsızlıkların ana nedeni bu. Türkiye ne ABD'ye ne Avrupa Birliği'ne bu konuda bir politika önerebilecek durumda değil.
Rusya'ya önerebilir mi? Rusya böyle bir şey kabul eder mi sizce?
Rusya'nın da böyle bir şeye yanaşacağını ben çok ihtimal vermiyorum. Evet. Rusya bunu nasıl okuyacaktır? İşte şeyde Suriye'de böyle bir hem böyle bir rekabet hem de bir işbirliği şeyi oluşturduk. Dolayısıyla hani ona benzer bir rolü Ukrayna'da ben de oynamak istiyorum tonlaması yapacaktır Ankara. Rusya bundan hiç hoşlanmayacaktır. Çünkü Ukrayna meselesi yani Rusya için başka, böyle yani kolaylıkla kabul edebileceği, hazmedebileceği, yani yese bile yutamayacağı bir problem. Dolayısıyla hani böyle Türkiye'ye çok fazla bir rol çıkar mı? Çıkmaz. Ama Türkiye böyle bir talebi gündeme getirir mi? Diplomatik olarak gündeme getirir ama buradan anlamlı şey çıkmaz. Bunun gerisinde yatan nedenlerden bir tanesi Ankara'nın aslında Washington'la hani bakın ben burada da bir rol oynarım mesajı verme isteğiyle ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum.
Amerika'ya yani. Amerika'ya
vermek istediği bir mesaj o. Onun karşılığında ne isteyecek Amerika? Diyecek ki sen ikiye bir itiraz ediyorsun ya da sen etmesen bile senin kimi güçlerin, başka türler buna karşı çıkıyor Türkiye'de. Sen onları bir önce şeye yola getir.
Evet. Hocam biraz sesiniz kısık kısık geliyor. Bir sıkıntı var galiba. Tam anlayamadım son cümleyi. Acaba bir hatta.
Şöyle biraz daha yavaş konuşayım.
Evet. Son cümleyi tekrarlarsanız anlaşılıyor şimdi. Evet.
Yani Ankara'nın ABD'ye verdiği mesajın karşılığı olarak ABD'nin de Ankara'dan yani bu NATO deniz gücünü hayata geçirelim, böylece sen orada daha çok rol üstlenebilirsin mesaj verecektir. Dolayısıyla kendi kendini aslında bir girdaba sokma durumu yaşayabilir. Bakın,
anladım.
Siz orta ölçekli bir aktör olarak gidip Amerika Birleşik Devletleri'yle böyle bir müzakere içine girdiğiniz zaman siz aslında hani o klasik şey tabiriyle ayıyla yatağa giriyorsunuz. Yani bir küçük bir aktörün ayıyla aynı ortamda mücadele etmesi hiç kolay olmayacaktır. Dolayısıyla buradan bir şey çıkar mı? Ben çok çıkacağını düşünmüyorum.
Peki.
Karadeniz'de suların ısındığını da görmek lazım.
Çünkü lazım. Evet.
Giderek böyle yani Blinken şu sıra mesela şeyde Baltık ülkelerinde habire onlarla birer birer hem geçen ay Ukrayna'yla bir mutabakat imzalandı. Orada aslında diyor ki Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'yı silahlandırırız ama biz oraya böyle büyük sözler vermeyiz. Yani büyük sözler vermeyiz. O zaman ne yapacağız? Bunu Avrupa Birliği ve Karadeniz'deki işte Romanya, Bulgaristan üzerinden bu işi çözelim, oradan yapalım diyor ama dikkatinizi çekmiştir. Geçen hafta şeyde seçimler vardı. Bulgaristan'daki seçim sonucu esnasında Cumhurbaşkanı seçilen kişi açıkça dedi ki hani Rusya'yla karşı karşıya gelmeyi göze almayız. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Bulgaristan ve Romanya üzerinden bir politika üretmek istiyor. Romanya daha yakın buna ama Bulgaristan'ın çekinceleri var. Şimdi aslında Türkiye Karadeniz'de istikrarsızlığa yol açacak herhangi bir adımdan kaçınmak istiyorsa bunun yolları mevcut. Ama bunu bir diplomaside araçsallaştırıp kendi bekası için kullanacaksa iktidar, bu çok riskli bir oyundur. Ve herkesin altında kalacağı bir oyuna dönüşebilir. Yani çok dikkatli olunması gerekir.
Peki buradan Birleşik Arap Emirlikleri.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde yani bugünkü yazınızda da sizde bahsetmişsiniz aslında. Ortada folu yok, yumurta yok. Eniştem beni niye öptü yani? Yani bayram değil, seyran değil. Aslında bu bize şunu gösteriyor. Bir, ya iktisadi olarak yapılan açıklamaların Katar örneğinden de yola çıkarak bakıldığında aslında böyle çok büyük umut vaat eden bir şey olmadığını biliyoruz.
Evet.
Yani fiilen gelebilecek nakdi akçelerin şu andaki Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı krizi, iktisadi krizi çözecek nitelikte olmayacağını aşağı yukarı herkes tahmin ediyor.
Evet, evet.
Bunun bir siyasal boyutu var. Bunun siyasal boyutunu da ihtimal ki işte İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkinin Ortadoğu'da yeni bir hani var olan ittifakı ben güçlendirme diye düşünüyorum. Yoksa yeni bir ittifak sistemi değil.
Değil. Evet.
Değil. Çünkü İbrahim Anlaşmaları diye bilinen şeyin esası şudur. İsrail'i garanti altına alan, güçlendiren, daha etkili hale getirecek bir politikanın aracıdır o.
Hı hı.
Bunun içinde o küçük emirliklerin hepsini İsrail'le masaya oturtup bunlarla ilişkileri normalleştirme. Bunun bir ikinci adımı olarak da, ikinci basamağı olarak da bunun konsolide edilmesi. Şimdi bu konsolide edilmenin önemli ögelerinden bir tanesi Türkiye'nin de bu sürece sokulması gerekiyor.
Bu en son Birleşik Arap Emirlikleri ile bu siyasi mesele artık Türkiye'nin de İbrahim Anlaşmalarının, Abraham Anlaşmasının anlaşmalarının parçası olacağı bir süreç diyebilir miyiz? Cumhurbaşkanı Birleşik Arap Emirlikleri ile olduğu gibi Mısır ve İsrail için de benzer adımlar atacağız dedi uçakta gelirken. Artık bundan sonraki süreçte herhalde bunu söyleyebiliriz diyorsunuz.
Evet. Şimdi bunun daha büyük resmi şudur. Şimdi aslında öyle tahmin ediyorum. İktidarla Amerika Birleşik Devletleri arasında dolaylı görüşmeler sonucunda Türkiye'yi bir lojistik merkez haline getirme ve böylece aslında dönüp bakın işte bir Çin'e karşı gerektiğinde ben kullanışlı bir aygıt olabilirim mesajı vermek istiyor. Şimdi bu çalışır mı çok emin değilim. Çünkü Çin'le rekabet edebilecek bir üretim yapısı yok Türkiye. Hani bunu kağıt üzerinde söylediğiniz zaman da ben bak gerektiğinde Çin'e karşı da ki Amerika Birleşik Devletleri için bu elzem bir noktada. Çin'e karşı mücadele edeceğim. Dolayısıyla bir öyle bir şey üreteceğim ki bunun sonucu olarak Çin'i önleyeceğim satmasını. Hani böyle bir politika izliyor. Türkiye de diyor ki bakın o boşlukta ortaya çıkacak kimi lojistik merkezleri ben şey yaparım.
Ucuz iş gücü. Evet. Olur. Ucuz iş gücü cenneti olur Türkiye. Benim evet. Emekçim zaten ama köle
emeğiyle. Onu yapabilme gücüne de sahip olmadığını düşünüyorum ben. Yani Türkiye'de ucuz iş gücü olarak Batı'ya satış yapma, hani bunun dahi çalışabilir bir model olmaktan çıktığını düşünüyorum. Dolayısıyla karşı karşıya olunan zorluğun aşması hiç kolay olmayacak ama imkansız da değil.
Yani peki hocam.
Zorluğunu sürdürmesi için bunları hızlandırarak yapacağını tahmin etmek mümkün.
Çok teşekkür ediyorum hocam. Süremi açtım birazcık. Tabii buyurun.
Aslında tuhaf olan 1890'larda Osmanlı yönetiminin düştüğü açmazın aynısı değil ama bir benzerinin yeniden üretildiğini, farklı bloklaşmalar yaşanırken orada ki bunu böyle soğuk savaş lafları falan yanlış laflar, soğuk savaşla hiçbir ilgisi yok bunların. Bu bloklaşma şeyleridir. İttifaklar üzerinden bloklaşma sürecidir. Ona çok benziyor doğrusunu isterseniz. Bunun son aşaması ise hani eğer orada bir sıkışma ve çözümlenemez bir noktaya gitmesi büyük çatışmaları da rada yol açacağı anlamına gelir.
Evet. Çok teşekkürler değerlendirmeye çalışacağım.
Rica ederim. Hoşçakalın.
Evet, ODTÜ'den Profesör Mustafa Türkeş'le konuştuk. Biraz Türk dış politikasının son dönemde öne çıkan başlıklarını, NATO zirvesi malum, işte Birleşik Arap Emirlikleri, güncel meselelerin perde arkasını anlamaya çalıştık. Mavi sakal çekemem artık seçmiş arkadaşlarım bugün. Bununla veda edelim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.
artık.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.